Ayrım 4. Erkekler Nasıl Düşünür? Adrian Mandel. Sayfa 29. 3. Bölüm. İş bir oyundur. İşin bir oyun olduğunu düşünün. Erkekler öyle düşünürler. Erkeklerin işlerine yaklaşımları rekabet gerektiren bir spora yaklaşımlarından farklı değildir. Rekabete dayalı sporlarda, savaşta ve iş yerinde erkeklerin tümünün bildiği ama kadınların hiçbir zaman öğrenemedikleri yazılı olmayan bir takım kurallar vardır. İş oyununda rekabetin sağlanabilmesi için oyunun kurallarını öğrenmeniz gerekir. Görüşme yaptığım erkeklere oyundan neyi kastettiklerini sordum. Oyunu rakip oyuncular arasında bir yarışma olarak tanımladılar. Oyunun başı ve sonu olan ayrı bir kimliği vardır. Her oyunun kendi kuralları vardır. Her oyunda kazanan ve kaybeden vardır ve oyunun amacı kazanmaktır. Bu futbol için olduğu kadar iş için de geçerli bir tanımdır. Oyunun erkekler için anlamı kadınlarınkinden farklıdır ve erkeklerin ilişkilerinde yeri daha önemlidir. Kız çocukları birbirleriyle ilişki kurarak ve bu ilişkilerini geliştirerek etkileşim kurmayı öğrenirler. Erkek çocukları ise oyun oynayarak. Erkek çocukları oyunlarında egemenlik kurarak ve yarışarak ilişki kurmayı öğrenirler. Dünyayı düşmanca bir bakış açısından görmeyi öğrenirler. Oyunlar ve görevler çerçevesinde İlişki kurmayı öğrendikleri için erkekler en çok somut görevler yaptıklarında kendilerini daha rahat hisseder ve iş ya da oyun gibi düzenli ve işlevsel ortamları yeğlerler. Bazı erkekler işlerine yakınlık kurmaktan kaçınmak için kullanırlar. Bu erkekler iş yerlerinde vakit geçirmeyi, evlerinde aileleriyle bir arada olmaya yeğlerler. Bu erkekler için iş yerleri çok daha rahat bir ortamdır. Sohbet etmenin ya da ilişkilerin değerini bilmez ve bu konuda da başarılı olamazlar. İş ya da spor gibi düzen gerektiren bir ortamda işlev görürken kendilerini çok daha rahat hissederler. Çünkü işte ve sporda uyulması gereken kurallar vardır. Erkekler çocukken spor yıldızlarını kendilerine kahraman olarak seçerler. Spor babalar ve oğulları arasında bir bağ oluşturur. Erkekler oğullarına spor konusunda öğretmenlik yapmaya ve oğullarının bu konudaki başarılarını alkışlamaya bayılırlar. Çocuklukta en önemli şey erkek çocukların oluşturdukları gruplar ve spordur. Yetişkinlikte ise erkek grupları ve işleridir. Erkeklerin birbirleriyle konuşurken kullandıkları sözcüklere kulak verirseniz, spor ve iş dünyası arasındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu anlayabilirsiniz. İş adamlarının işlerinde kullandıkları stratejilerden söz ederlerken, şu tür ifadeleri kim bilir kaç kez işitmişsinizdir. Savaş planımız nedir? Çok sıkı oynuyor. Topu bu kez kaçırmamalıyım. İşleriyle ilgili öykülerini anlatırlarken spor ve askerlik anılarını nasıl araya sıkıştırıverdiklerini bir dikkat edin. Askerliğe, oyuna ve iş yerine karşı tutum ve yaklaşımlarının nasıl benzer olduklarına dikkat edin. Bir erkeğin işi onun için çok önemlidir. Çünkü erkekler kendilerini tanımlarken sorumluluklarını ve zorunluluklarını karşılama yeteneklerini kullanırlar. İş yaşamı erkeklerin sosyal statülerini kazandırdıkları bir sektördür ve işleri kendilerine olan saygılarının ve kendilerine verdikleri değerin kaynağıdır. Erkekler için iyi bir erkek olmak, diğer erkekler arasında saygın biri edinmek anlamına gelir. Erkekler için oyun ciddi bir iştir ve iş ciddi bir oyundur. Görüşme yaptığım erkekler işlerinde olduğu kadar sporda da başarılı erkeklerdi. Başarılı erkekler ister sporda olsun, ister işte oyun oynamayı bilen erkeklerdir. Bu anlayışla rekabet gerektiren durumların tümünde onların kazanmasını sağlar. Onlar oyunun kuralları konusunda uzmandırlar. Kuralları bilmeniz gerek. Komşum Hal'ın kız futbol takımının antrenörünü yaptığı zaman yaşadığı öfke dolu deneyim, erkeklerin iş yaşamında kadınlara yaşadıkları deneyimleri çok güzel yansıtır. Hal, daha önce bir erkek futbol takımını çalıştırıyordu. Mahallede bir kız futbol takımı kurmak istediklerini öğrenince onların da antrenörlüğünü yapmak istedi. Birinci sezonun sonunda kızları bıraktı ve bir daha kızları çalıştırmayacağına yemin etti. Onun kızlarla yaşadığı sıkıntı erkeklerin iş yerlerinde kadınlarla yaşadıkları sıkıntılardan farklı değildi. Bana örnek olarak şunları anlattı. Eğer bir erkek antrenmana geç gelirse onu fazladan çalıştırırım. Erkekler bunu bilirler ve hiç yakınmadan söylediklerimi yerine getirirler. Aynı kuralı kızlara da uygulamak istedim. Ama kızlardan biri antrenmana geç geldiğinde verdiğim fazla egzersizleri yapmak yerine oturup ağlıyordu. Takım arkadaşları onu ağlattığım için haksızlık ettiğimi söylüyorlardı bana. Ben onları neden ağlatayım anlamıyorum. Onların kurallarını bildiklerini sanıyordum. Hal'a göre oyunculardan biri bir kuralı çiğnediği zaman cezasını çekmeliydi. Hal kızların cezalarını çektikten sonra unutacaklarını düşünüyordu. Sadece bir tahminde bulunuyorum. Ama belki de oyuncu kız Hal'ın kendisinden hoşlandığı için kendisini bağışlayacağına inanıyordu. Ve o ve takım arkadaşları Hal'ın kurallara sadık kalmasını, kendisinden hoşlanmadığını bir işaret olarak görüyorlardı belki de. Kızlar futbolun kurallarını biliyorlardı ama oyunun yazılı olmayan kurallarından haberdar değillerdi. İş oyunu oynarken iki dizi kural bilmeniz beklenir sizden. Birinci dizi kurallar işinizdeki becerinizle ilgilendiren kurallardır. Bu becerileri okulda edinmişsinizdir ya da sonradan işinizde. Kadınlar bu kuralları çok iyi bilirler. Fakat yürürlükte olan bir başka kurallar dizisi vardır. Oyunun yazılı olmayan kuralları. Bu kurallardan açık açık söz edilmez. Ama erkekler her iki dizi kuralı da çok iyi bilmenizi isterler sizden. Eğer beyazlar içinde ve elinizde pahalı bir tenis raketiyle kortta boy gösterirseniz, rakibiniz sizin çok iyi tenis oynadığınızı düşünecektir. Şık bir giysi içinde ve elinizde iş çantanızda, iş yerinizde boy gösterdiğinizde ise erkek meslektaşlarınız aynı şeyi düşüneceklerdir. Oyunun kurallarını bildiğinizde ve bu kurallara saygı duyduğunuzu düşüneceklerdir. Fakat maalesef çoğu kadın bilmez bunu. Konuştuğum erkekler arasında en anlayışlı olanların bile kadınların iş yerlerindeki davranışları nedeniyle kafaları karışmıştı. Yüzlerce kez erkekler bana Freud'un şu çok ünlü sorusunu sordular. Kadınların istediği nedir? Onlara çok basit bir yanıt veririm hep. Kadınların hedefledikleri erkeklerinkinden farklı değildir. Erkeklerin kafalarını karıştıran, kadınların bu hedefe varmak için kullandıkları yöntemlerdir. Tekne yarışlarında kuralları bilmediğinizi anladıklarında erkeklerin ne kadar şaşırdıklarına tanık oldum. Yarışlarda yazılı olmayan kuralları öğrenmeye başladıktan sonra tayfalarıma birçok soru sordum. Beni yanıltmaya her zaman hazır görünüyorlardı ama hep kuşkucuydular. Şaka yaptığımı düşünüyorlardı. Bana kim bilir kaç kez, bunu da mı bilmiyordun? Hadi canım sen de, bunu herkes bilir dediler. Herkes bilmez ama herkesin bilmesi gerekir. Erkekler çocukluk oyunlarının kurallarını duydukları güveni ve saygıyı bir yetişkin olduklarını da iş yerlerine taşırlar. Erkekler çocukken tartışmaya bayıldıkları kuralları iş yerlerinde de tartışmaktan aynı zevki alırlar. Kadınlar ise ilişkilerine kurallardan daha çok değer verirler. Katı kurallar kadınların büyük çoğunluğunun kafalarını karıştırır ve kadınlar kurallara savaşmak yerine işe yaramadığını düşündükleri kuralları kaldırmayı yeğlerler. Fakat iş yeri erkeklerin egemenlikleri altındadır ve kurallar kutsaldır. Birini incitmemek için kuralları çiğneyemezsiniz ya da değiştiremezsiniz. Ama bir kuralın uygulanabilirliğini tartışabilir ya da kaçamaklar arayabilirsiniz. Kuralları anlamak, erkeklerin kurallara verdiği önemi takdir etmek ve kuralları manipüle edebilmek iş yerinde edinilmesi koşul olan becerilerdir. Kuralları yumuşatmak oyunun bir parçasıdır. Kuralların erkekler için neden önemli olduğunu New York Times magazinin pazar günkü sayısında tesadüfen gördüm. İştah açıcı fotoğraflarla bezenmiş yemek konusunda bir makaleydi. Makalenin yazarı William Gerimis derginin editörlerinden biriydi ve eşiyle birlikte yemek pişirme konusunda yazmıştı. Beni iki nolu anlaşmazlık alanımıza getirivermişti yemek tarifinin rolü. Eşimin kullandığı yöntem beni her zaman dehşete düşürmüştür. Malzemeleri göz kararı koyar, tarifte istenilen malzemeleri görününce değiştirir ve pişirme süresine hiç uymaz. Yemek kitabına hiç uymaz. Bunun anlamı benim için oyunun kurallarına uymamakla eş anlamlıdır. Kurallar erkekler için futbol sahasında olduğu kadar mutfakta da önemlidir. Hem kuralları bilmek koşuldur hem de erkeklerin kurallara nasıl uyduğunu. Kadınlar her durumu kendi bağlamlarında kabul ederlerken erkekler her durumu kurallara göre değerlendirirler. Kadınlar hiç kimsenin incinmemesine özen gösterirlerken erkekler her şeyin kuralına uygun olup yapılıp yapılmadığına dikkat ederler. Fakat erkekler her kurala körü körüne uymazlar. Uymak istemediklerinde manipüle etmenin yollarını her zaman bulabilirler. Ben bunu kuralları yumuşatmak olarak görüyorum. Kuralları çiğnemek değil. Kadınlar kurallardan hoşlanmadıkları zaman aynı Bayan Grimes'in yemek tarifinde yaptığı gibi değiştirmeye çalışırlar. Fakat erkekler için bunun anlamı kuralları çiğnemektir. Erkekler bir kaçamak bulmak için kuralların açık bir noktasını bulmaya çalışırlar. Eğer Bayan Grimes malzemeleri değiştirmek yerine bu kural yağmurlu günlerde uygulanmaz gibi bir kaçamak nokta bulsaydı Bay Grimes kendisini çok daha rahat hissederdi. Oyunda bir diğer nokta ise kuralları çiğnemeden kuralı mümkün olabildiğince ihlal edebilmektir. Bu çoğu kadının anlayamayacağı kadar karmaşık bir kavramdır. Oysa bunun anlamı bir erkeğe sorduğunuzda sizi kuralları yumuşatmaktan söz edecektir. Burada kadınların anlamakta zorluk çektikleri nokta, kadınların kurallarını ruhuna, erkeklerin ise sözcük anlamına uymaya çalışmalarıdır. Arkadaşım Robert bu duruma çok güzel bir örnek verdi. Birlikte akşam yemeğindeydik ve yemekte bana kilo vermek istediğini dile getirdi. Ve bu konuda benim yardımımı istedi. O sırada onun gözlerini tatlı tabağında yakaladım. Hayır dedim. O tabaktan hiçbir şey yememen gerekiyor. Ve tam o sırada bir başka masada eski bir arkadaşımı gördüm ve ona bir merhaba demek istedim. Robert'ın yanına döndüğümde büyük bir tabak dondurma vardı önünde. Yüzüme boş bir ifadeyle bakarak gülümsedi ve dondurma tatlı tabağında değil biliyorsun dedi. Yasaların uygulanması yumuşatma kavramı üzerine inşa edilmiş bir iştir. Yasaların çiğnenmesi üzerine değil. Yasalar bir kuraldır. Dizisidir. Bu kurallar çiğnenemez. Fakat eğer mahkemeyi kuralları ifade eden sözcüklerin anlamını farklı bir biçimde yorumlamak konusunda ikna edebilirseniz çok farklı bir sonuca ulaşmayı başarabilirsiniz. Anayasadaki yasaları tartışan avukatlar anayasayı oluşturan büyüklerimizin tam olarak ne demek istediklerini tartışırlar sık sık. Zeki bir avukat birkaç cümleyi yeniden yorumlayarak bir kuralın anlamını değiştirmeye çalışacaktır. İş yaşamında kadınlar ve erkekler arasında çıkan anlaşmazlıkların bazıları erkeklerin kadınların iş yerindeki varlıklarını kabul edememelerinden kaynaklanır. Bu anlaşmazlıkların ve düşmanlığın bir kısmına erkeklerin ve kadınların kuralların işlevi konusunda farklı varsayımlarından ortaya çıkan anlayışları yol açar. Kurallara verdikleri önem nedeniyle erkekler kadınlara kurallara gereken saygıyı göstermediklerini ve uymadıkları gerekçesiyle itiraz ederler. Kadınlar erkeklerin kurallara verdikleri değerin ve kurallara nasıl manipüle ettiklerinin farkında olmadıkları için erkeklerin davranışlarını kişisel bir düşmanlık olarak yorumlarlar. Günümüzde iş yerleri erkeklerin kontrolü altındadır. İş yerlerinde uygulanmakta olan tarz erkeklerin tarzıdır ve geçerli olan kurallar erkeklerin hiç konuşulmayan kurallarıdır. Eğer erkeklerle aynı sahada oyun oynamak isterseniz kuralları ve bu kuralları manipüle etmeyi öğrenmeniz gerekir. Amaç kazanmaktır. Sizde de erkeklerin ve kadınların kazanma konusundaki duygularının en iyi kendi başımdan geçen bir deneyimle açıklayabileceğimi düşünüyorum. Tekne yarışlarının eğlenceli olmasının ve beceri gerektirmesinin nedenlerinden biri beklenmeyen durumların olması ve bu durumlarda nasıl davranılabileceğini bilmesidir. Beklenmedik sorunlar her an karşınıza çıkabilir. Chesapeake Körfezi'ndeki düzenlenen en önemli yarışmaların birinde teknemin yelkenlerinden birinin halatı koptu. Yelkenler indi ve onarım için limana dönmek zorunda kaldım. Yelkenler onarılıp da yarış güzergahına geri döndüğümüzde diğer tekneler gözden uzaklaşmışlardı bile. Uzun sözün kısası yarışı kaybettik. Tayfalarım çok mutsuzlardı ancak bu tür durumların oyunun bir parçası olduğunu hepimiz biliyorduk. Şimdi vereceğim örneği benim başımdan geçen olayla karşılaştırmanızı istiyorum. Bu yarışı düzenleyenler ve katılımcılar kadınlardı. Sadece kadınların düzenledikleri etkinlikler her zaman eğlencelidir ve özgüven kazanma konusunda çok işe yararlar. Ancak bu örnek gerçekten de tipik bir örnek oluşturma konusunda aşırıya kaçıyor. Seri yarışların son parkurunda teknelerden birinin yelken halatlarından biri koptu ve yelkenler iniverdi. Onarım için durmaları gerektiğinden yarışı sonuncu olarak bitirdiler. Yarışı düzenleyen komite onların bu durumuna o kadar üzüldü ki sonunda kuralları değiştirmeye karar verdiler. Komite bu takımın son yarışta aldıkları puanın yerine daha önceki yarışlarda aldıkları puanların ortalamasını koyabileceklerini söyledi. Bu değişiklik sayesinde bu ekip gerçek bir tekne yarışında dördüncü olacakken birinci sıraya oturuverdi. Komiteyi ilgilendiren gerçek bir tekne yarışı düzenlemek değil, hasar gören teknedeki kadınların mutlu olmalarıydı. Bu öyküyü ne zaman bir erkeğe anlatsam çok şaşırır. Genellikle aldığım yanıt hiç de hakça değildir. Erkekler bu duruma hiç kimsenin özellikle de gerçekten tekne yarışını kazanmaya hak kazanmış olan ama karar değişikliğinden sonra ikinci gelen teknedeki kadınların itiraz etmemiş olmalarına şaşırırlar. Birinciliğin ellerinden alınmasına neden karşı koymadılar? Erkekler bu kadınların duygularının incinmemesi için böyle bir değişikliğe başvurulmasına bir türlü akıl erdiremezler. Erkekler için oyunun amacı kazanmaktır. Herkesin mutlu olmasını sağlamak değil. Bir tenis maçını kaybettikten sonra Andre Agassi ile yaptığım görüşmede çok etkilenmiştim. Oynamak ve kazanmanın yanında en önemli şey oynamak ve kaybetmektir. Sadece oynamak dememiştim. Bir oyun oynadığınızda sonunda ya kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Onun için kazanmak ve kaybetmek oyunun bir parçasıydı. Erkek ve kadınların kazanma konusundaki tutumlarının farklı olması, çocuklukta oynadıkları oyunların bir sonucudur. Erkek çocukları katılanlar arasında bir yarışın söz konusu olduğu oyunlar oynarlarken, kız çocukları işbirliği ve beceri geliştirmeye yönelik oyunlar oynarlar. Kızların oynadığı oyunlarında genellikle katılan herkes bir ödül kazanır ya da herkes kazanır. Oysa erkek çocukların oyunlarında kazananlar da ve kaybedenler de vardır. Kadınlar ve erkekler aynı oyunu oynamasalar bile oynarken hedefleri farklıdır. Örneğin tenis oynayan iki kadın skor tutturmayabilir ya da sadece voley vurabilir. Ama iki erkek gerçek bir maç yapmayı tercih eder. Erkekler voley vurmanın pratik yapmak için iyi bir egzersiz olduğunu düşünürler. Erkekler için tenis oynamanın amacı kazanmaktır. İş dünyasında voley vurmak yoluyla işinizi yapmış olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman terfi şansınız olmaz. Eğer hedefiniz terfi almaksa rekabeti göze almanız gerekir. Kaybetmekten korkuyor musunuz? Yoksa kazanmaktan mı korkuyorsunuz? Bazı kadınlar bu soruları her ikisi de diye yanıt verecektir. Yarışmak kadınları iki taraflı bir çıkmaza iter. Kazanmak kadınların karışık duygular yaşamalarına neden olur. Çünkü kadınlar başkalarının duygularını incitmemek üzere eğitilmişlerdir. Rakibinizin duygularını incittiğinizi düşüncesi kazanmanın tadına varmanızı engeller. Eğer yendiğiniz kişinin artık sizden hoşlanmayacağını düşünüyorsanız kaybetmekten başka bir şansınız yoktur. Kazanmak amacıyla yarışmak için karşınızdaki insanların rahatsızlıklarını ya da hoşnutsuzluklarını tolere etmeyi öğrenmeniz gerekir. Kadınlar için bir başka sorun da kültürümüzde yarışın kadınsı bir şey olmamasıdır. Özellikle de erkeklerden daha fazla başarı göstermek söz konusuysa. Kadınların erkeklerin kendilerini kadınlardan daha güçlü olduklarını hissetmelerini sağlamaları ve erkeklerin zayıf oldukları noktalara dikkat çekmemeleri kültürel bir zorunluluktur. Ve bir kadının kazanmak için saldırgan davranması onun eleştirilmesine yol açar. Eğer kazanmak istiyorsanız rakibinizi yenmeyi istekli olmanız koşuldur. Eğer bir kazanan varsa bir kaybedenin de olması gerekir. Kazanmış olmanız karşınızdaki kişinin aşağılanması anlamına gelmez. Eğer böyle bir şey söz konusuysa ya siz iyi bir kazanan değilsinizdir ya da rakibiniz iyi bir kaybeden değildir. Oynarken sadece oyuna konsantre olun ve eve gittiğinizde oyunu aklınızdan çıkarın. Erkekler iş oyununun aynı bir oyunu diğer birinden ayrı tuttukları gibi yaşamlarının geri kalan kısmından ayrı tutarlar. İş sadece bir başka oyundur. Eğer çalıştığınız şirketin beyzbol ligine girdiğinizi düşünürseniz bu gerçeği anlamak çok kolaydır. Oyun oynamanız gerektiğinde takımınızın üniformasını üzerine geçirir, beyzbol sopanızı ve eldiveninizi kapar ve sahaya çıkarsınız. Oyuna konsantre olur ve elinizden geleni yaparsınız. 9 vuruş sırasını tamamladıktan sonra en çok koşan takım maçı kazanır. Daha sonra da evinize gidersiniz. İşten çıktığınızda işte olanları arkada bırakmak söylendiği kadar kolay değildir. Fakat iş yaşamınızı yaşamınızın geri kalan kısmından ayrı tutmak daha iyi oynamanızı sağlar. Kim olduğunuz ve oyundaki rolünüzün ne olduğunu iyice anlamanıza yardımcı olur. Bu ayrımı yapabilmek işinizde ve evinizde ayrı kuralları oynamanızı sağlar. Eğer evinize dönerken hoşlanmadığınız kuralların arkada kalacağını ve evinize taşımanız gerekmediğini biliyorsanız bu kurallarla oynamak kolaylaşır. Eğer kazanırsanız eve başarmış olduğunuzu düşünerek dönersiniz. Eğer kaybederseniz eve döndüğünüzde başarısızlıklarınız iş yerinizde kalmıştır. Oynadığınız oyunu yaşamınızın geri kalan kısmını ayırabilmek için bazı eşyalar ve yerler ile işiniz ama sadece işiniz arasında ilgi kurmaya çalışın. Forma giymenin yararı da olabilir. Eğer sadece işte belirli bir giysi giyerseniz o giysiyi giydiğinizde sadece işinize odaklanırsınız. Aynı şey yer için de geçerlidir. Eğer sadece belli yerlerde çalışırsanız o yerde bulunduğunuz zaman sadece işinize odaklanırsınız. Belli alışkanlıkların da büyük yararı vardır. Sessiz bir ortamda içilen bir fincan çay, sıcak bir duş, spor salonunda geçirilen keyifli bir yarım saat ya da kısa bir yürüyüş iş gününün sonuna geldiğinizi müjdeleyebilir. Bu yöntem sayesinde işinizi iş yerinizde çok kolaylıkla bırakabildiğinizi fark edecek ve çok şaşıracaksınız. Erkekler kadınların giysileri olan merakına gülerler hep. Ama bir erkeğin çok sevdiği eski püskü bir süveterini atmayı hiç denediniz mi? Erkekler çok sevdikleri bir şeyi giydikleri zaman rahatlarlar. Erkeklerin hafta sonlarında şık giyinme konusunda isteksiz davranmalarının nedeni şık giyinmeyi iş ile özdeştirmelerindendir. Eve gelir gelmez giysilerini değiştirmelerinin nedeni rollerinin değiştiğini anlamalarıdır. Erkekler evde çalıştıkları zaman çalışma odası olarak kullandıkları ayrı bir odaya gider, orada çalışır ve rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Sadece o odadan çıktıklarında gerçek anlamda evdedirler. Bu nedenle sadece işe giydiğiniz ve kendinizi rahat hissettiğiniz giysilerinizi ayırın. Şık giysilerinizin bile işe giydiklerinizden farklı olmaları gerekir. Ve eve gelir gelmez iş giysilerinizi çıkarın. Eğer evde çalışmanız gerekiyorsa, erkeklerin çok güzel korudukları mesafeyi siz de korumaya çalışın. Evinizin bir bölümünü kendinize çalışma mekanı olarak ayırın ve kimsenin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Çalışırken sadece işinize konsantre olmanıza gelince bu konuda ustalaşmak oldukça zordur. Kadınların üstlendikleri roller erkeklerin rollerine göre daha çok çakışır. Örneğin annelik 24 saat süren bir iştir. İşinizdeyken evinizde sadece evinizin ya da çocuklarınızın sorumluluğunu bir üstlenen varsa aklınızdan çıkarabilirsiniz. Erkeklerin sanki kendi sorumlulukları değilmiş gibi çocuklarına bakmaktan söz ederken nöbetçi olduklarını söylediklerine defalarca tanık oldum. Pek çok erkek ev işlerine yardım etmekle övünür ve eşleri kendileri gibi dışarıda çalışmıyormuş ve evlerin tüm sorumluluğu eşlerininmiş gibi bir varsayımdan yola çıkarlar bunu söylerken. İş yaşamı dengelemeleri gereken başka sorumlulukları olan kadınlara karşı acımasızdır. Kadının diğer sorumluluklarıyla ilgilenmesi iş yaşamına ihanet ediyormuş gibi değerlendirirler. Bugüne kadar bu oyun işte hep böyle oynandı. Artık bu tutum yavaş yavaş değişiyor. Ama bu değişim hala çok yavaş. Belki size hakça gelmeyebilir ama ev yaşamı oyunun bir parçası değildir. Sorumluluklarınız kendiliklerinden ortadan kalkmayacağına göre çalıştığınız zaman sadece işinize konsantre oluyormuş gibi gözükmenin yolunu bulmanız gerekir. Unutmayın, sadece tüm dikkatinizi işine veriyormuş gibi görünmeniz yeterlidir. Eğer sorumluluklarınızın iş yaşamınızı etkilemesi söz konusuysa bu sorumluluklarınızı kamufle edin. İşinize öncelik tanıdığınızı gördüklerinde erkeklerin size olan saygılarının arttığını görüp çok şaşıracaksınız. Oyun bittiğinde rakibinizle dost olun. Bir şirkette avukat olarak çalışan Helen ilk iş toplantısını şöyle anlatıyor. Tarafların arasındaki anlaşmazlık o denli büyüktü ki bir ara sanki birbirlerine hırladıklarını ve dişlerini gösterdiklerini gördüğümü zannettim. Ortağım Doug ve karşı tarafın avukatı birbirlerine bağırıp çağırmaya başladıklarında araya girmeye çalıştım. Beni duymadılar bile. Sanki orada değilmişim gibi davrandılar. Sonunda bir anlaşmaya vardığımızda dışarı çıkıp Doug'u kutlamak istedim. Oysa o birkaç dakika önce bağırdığı adamın koluna girdi ve gülerek birlikte çıkıp gittiler. Bu sahneyi sporda da sık sık rastlarsınız. Erkek çocuklarının sporda birbirlerine rakip olduğu, daha sonra hep birlikte eğlenmeye gittiklerine kim bilir kaç kez tanık olmuşsunuzdur. Ben yarışlara girdiğimde denizcilerin birbirine bağırıp çağırmalarına çok şaşırmıştım. Ama şimdi denizci gibi küfretmek deyiminin nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Fakat yarışlar bittiğinde aynı denizciler bir araya gelir ve büyük bir parti verirler. Denizcilerden biri bu durumu şöyle açıklamıştı. Öfke asla bitiş çizgisinin öbür tarafına geçmez. Helen, Doug ve rakibinin onca şiddetli bir anlaşmazlıktan sonra birbirlerini nasıl bağışlayabildiklerini hiç anlayamamıştı. Fakat Helen bir noktayı gözden kaçırıyordu. Erkekler asla birbirlerini bağışlamazlar. Çünkü bağışlanacak bir şey yoktur. Bir iş toplantısı bağlamında onların anlaşmamaları çok uygun bir davranıştı. Düşmanca davranışları da oyunun bir parçasıydı. Toplantı bittikten sonra artık rakip değillerdi. Erkekler rakipleriyle dost olmayı çocukken öğrenirler. Oyunları rekabet, şiddet ve anlaşmazlık gerektirir. Eğer erkek çocukları rakipleriyle dost olmasalar, çok geçmeden hiç arkadaşları kalmaz. Çünkü bugün kendilerine rakip olanlar, yarın takım arkadaşları olabilir. Erkek çocukları oyunlarını arkadaşlıklarından ayırt etmeyi de öğrenirler. Kız çocukları oyunlarında anlaşmazlık istemedikleri için bu ayrımı öğrenmelerine gerek kalmaz. Kendinizi işinizden soyutlamayı ne kadar iyi başarırsanız, rakiplerinizle o kadar kolay dost olabilirsiniz. Rekabet gerektiren bir durumda hedefiniz kazanmaktır. Eğer kazanmak karşısındaki insanı kötü bir duruma düşürmesi gerektiriyorsa, o insanı kötü bir duruma düşürmek oyunun bir parçasıdır ve uygun bir davranıştır. Ancak unutmayın ki rakibinize Bir birey olarak değil, sadece oyundaki rakibiniz olarak saldırmanız gerekir ve oyun sona erdiğinde onunla dost olmanız koşuldur. Özet: İş bir oyundur. 1. Oyunun kurallarını bilmeniz gerekir. 2. Kuralları yumuşatmak oyunun bir parçasıdır. 3. Amaç kazanmaktır. 4. Oynarken sadece oyuna konsantre olun ve eve gittiğinizde oyunu aklınızdan çıkarın. 5. Oyun bittiğinde rakibinizle dost olun. 4. ayrımın sonu, sayfa 40.